Şengül Hocam dün, özür dilerim, Salı günü ilk okumamızı yaptık biz. Dinbilim Barışı isimli kitabı. Daha önce de bahsetmiştik. Kur'an'ın eğitim metodolojisi ve seçme özgürlüğüne saygı isimli ikinci bölümü okuyoruz bugün. Dolayısıyla bugün özellikle geçen haftaki konuda Kur'an'la ilgili bu sorular neden sorulmamıştır konusunu ele almıştık. Bu sorulardan biri şuydu: neden Kur'an iniş sırasına göre dizayn edilmemiştir Fatiha, Bakara, Ali İmran şeklinde dizayn edilmiştir? Dolayısıyla iniş sırasına göre Kur'an'ı okumadığımız zaman Kur'an'ı anlamanın zorlaştığını ama Alak suresiyle birlikte başladığımız zaman Kur'an'ın okuyucusunu, talebesini yavaş yavaş yetiştirdiğini, kavramları önce tanıtmaya başladığını vesaire bunları uzun uzun anlattık. Dolayısıyla hiçbir kitabın oradan buradan rastgele okunarak bir sondan bir baştan anlaşılamayacağı, Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda da okunmaması için tarihte çalışanlar olmuş mudur? Örneğin işte mutlaka abdestle okuyun, yok iki rekat namaz kılın gibi Kur'an okumanın şartlarının zorlaştırıldığı şeklinde bir takım faaliyetler olmuş mudur noktasında. Halife Osman, Mervan bin Hakem ve Muaviye üçlüsünün bu konudaki çalışmaları veya ortak bir dertleri var mıydı gibi sorular sorduk ve bugün de şunları soracağız. Çok basit bir mantıkla, çok ortalama bir akılla sorulması gereken soruları İslam tarihinde İslam alimleri neden sormamıştır? Örnek veriyorum. Mervan bin Hakem'i ve babasını fitne çıkardıkları için Hazreti Muhammed Mekke'den kovmasına rağmen Halife Osman Hazreti Muhammed'in fitne çıkardı diye fitne ve güvenmediği için Mekke'den kovduğu birilerini neden en yüksek makama getirme ihtiyacı duymuştur? Bu anlamda Halife Osman gerçekten tarihte anlatılan kimliğiyle yaptıkları örtüşüyor mudur gibi bir takım sorular sorduk. Yine Mervan bin Hakem'in Hazreti Ömer döneminde kitap haline getirilmiş ve büyük ihtimalle iniş sırasına göre, vahiy sırasına göre olan Kur'an-ı Kerim'i neden toplatıp yaktırmıştır Hafsa'nın vefatından sonra gibi bu basit soruları İslam tarihçileri, İslam alimleri neden sormamıştır gibi soruları okuyarak geldik buraya kadar. Sizinle de daha önceki sohbetlerimizden sizin bilgilerinizden de nasiplendik Şengül Hocam. Özellikle o derin Arapça bilginiz çok değerliydi bizlerle paylaşırken. Bu arada tekrar sizlere ve Mesut kardeşime, Sensei kardeşime de hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar gelinceye kadar buyurun görüş ve düşüncelerinizi aktarmak isterseniz sizleri de dinlemek isterim.
Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bereketli bir sohbet olsun inşallah. Şimdi Ali İhsan Hocam, halifelik ve sahabelik, din, bilim barışı, kitap okumaları şeklinde başlık. Dün Salı günü biraz dinledim sizi. Tam başından katılamadım çünkü aynı gün bizde sağlıktaki olumsuzlukları ele aldığımız bir odamız var. 2 aydır yaklaşık bunu devam ettiriyoruz. Bu eski hekimlerden emekli bir genel cerrah var. Şu anda 70 küsur yaşlarında. Bizi bilgilendiriyor. O odadaydım. Onun için size son anda katıldım. Dinledim biraz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i neden iniş sırasına göre dizayn edilmemiş sorusu. Evet, çok önemli. Şimdi ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya çalışan biri için gerçekten çok sorun yaratır. Fatiha'dan başlayıp işte Bakara'dan başlayıp, oysa ki Bakara suresi Medine dönemi surelerinden, yani sondan başlamış oluyor o zaman. Fakat ömrünü Kur'an'la geçiren, ömrünü Kur'an'a adamış biri için hiç fark etmiyor. Ben bunu şey için söylemiyorum, yani bir övünme ya da bir gösteriş için söylemiyorum. Bir fikir beyan etmek adına söylüyorum. Ben siz de biliyorsunuz 20 yıllık aşkın bir süredir Kur'an'ı anlamaya çalışan bir Kur'an talebesiyim. Dolayısıyla 3 kez Kur'an tefsiri hatmi nasip oldu ve benim için hiç fark etmiyor. İster nüzul sırasına göre okuyayım, ister mevcut mushaf sırasına göre okuyayım, hiç fark etmiyor. İster ortasından başlayayım, nereden başlarsam başlayayım. İlk baştan itibaren kronolojik şekilde konularına vakıf olabildim. Allah'ın izniyle. Yani demem odur ki, yani Kur'an'ın bütünlüğüne, mesajına bütün olarak vakıf olan biri için fark etmiyor başından veya sonundan veya ortasından başlaması. Ama ilk defa anlamak için okuma gayretinde olanlar için elbette ki önemlidir nüzul sırasına göre okumak, anlamak. Bunu ben paylaşmak istedim.
Çok teşekkür
Buyurun.
ederim Şengül Hocam. Tam da dediğiniz gibi temel problem o. Siz 20 yılınızı ayırmışsınız. İşte uzun yıllardır ben de çalışıyorum diyelim veya bizim gibi çalışan insanların dışında Kur'an'ı anlamalarını engelleyip bizleri kandırma şansları yok. Çünkü biz çok büyük cefalar çektik. Onun adını doğru koyalım anlamak için. Çok uğraştık. Debelendik diyeyim ben kendi adıma. Kur'an'ı anlamak için bu Fatiha ile başlayan sırayla okuduğum zaman anlamında söylüyorum. Neredeyse tırnaklarımızla bilgileri almaya çalıştık. Bir sürü kaynaklara başvurduk falan filan. Fakat bir şey fark ettim. Eğer iniş sırasına göre okusaymışız bu 20 yılda da yaptığımızı 2 yılda yapabilecekmişiz. Ve ilginç bir şekilde Kur'an'ın ben iniş sırasına göre 2 defa okunduğu anda ezberlenebildiğini fark ettim. Hem de Türkçe biliyor musunuz Şengül Hoca? Ve mesela bizlerin fark etmediği çok önemli bir şey var. Bunu çok geç fark ettim. İniş sırasına göre okumaya başlayınca. Birincisi Alak suresinden Kevser suresine kadar Kur'an-ı Kerim yap ve yapmalarla önce bireyi inşa ediyor. Yani bireyi beşerlikten insanlığa evriltiyor, öyle diyeyim. Sonra Kevser suresinden sonra Kevser suresiyle o müjdeyi veriyor. Eğer diyor sen buradaki muhkem ayetlere uyduysan, yaplara yapmalara uyduysan, şimdi diyor sen sevincin, huzurun, güzelliğin sonsuzluğuna kavuştun. Ve artık şimdi Müslümansın, artık sosyalleşebilirsin. Ki devamında zaten ayet nedir, vahiy nedir bununla ilgili bilgiler başlıyor. Böyle baktığımız zaman maalesef Şengül Hocam her kim kendinde bu hadsizliği bulup Kur'an-ı Kerim'i bu hale dönüştürdüyse, Fatiha ve Bakara şeklinde başlayan hale dönüştürdüyse Allah'a ve peygambere akıl vermekten dolayı eminim hayatının büyük bir kısmını cehennemde geçirmiştir. Kim yaptıysa yaptı, aklı kim verdiyse verdi, umurumda bile değil ama Müslümanlara yapılan en büyük kötülüklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur'an'ın kavramlarını yerli yerine oturtmadan Alak ve işte ne bileyim Fatiha'yla, Bakara'yla, Ali İmran'la gittiğiniz zaman eminim birçok kişinin ateist olmasının arka planında da bu vardır. Anlayamadığı ve anlamsız bulduğu için. Çünkü kavramlar açılmamış. Dolayısıyla Tevbe suresinin bulunduğu yer açısından bakın, diğer şeyler açısından bakın. Birçok kişinin dinden çıkmasının sebebi de yine aynı şey. olduğunu düşünüyorum. Neden? Müslüman veya değil, birisi elinden Kur'an aldığı zaman, hadi Fatiha'yı anlaması zaten zor çünkü belli bir kavram şeyi yok. Fatiha ile başladığı zaman, düşünsenize Şengül Hocam, Kur'an'ı aldık elimize, Fatiha ile başladık. Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı aşağı yukarı bir bilgi var diyelim, toplumsal bilgi. İşte Cebrail var, evet, vahyi peygambere aktarmış, güzel. Düşünebiliyor musunuz? Gelen ayetteki biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetini gören biri. Şimdi bir taraf Cebrail, öbür taraf Hazreti Muhammed. Şimdi Cebrail mi peygambere diyor, peygamber mi Cebrail'e diyor, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diye. İşte temel sorun burada başlıyor. Ve birazcık akıllı aklını işleten kişi Fatiha'yı Kur'an'ın başında okuduğu zaman direkt şirke düşer. Bu anlamda baktığımız zaman hele hele Kur'an'ın orijinalinde surelerin de olmadığını bilirsek o zaman Fatiha'dan önceki sure Müddessir suresiydi yanlış hatırlamıyorum. Müddessir suresinin aslında Fatiha'nın ilk ayeti olması gerektiği konusunda da özne orada çünkü. Yani yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz'deki sana işareti bir önceki surenin son ayeti. İşte orada Müslüman ne yapıyor? Ya aklına sorular geliyor. Bin bir çeşit Fatiha suresini okuyunca aman Allah'ım diyor herhalde bu şeytandan. Alakası yok. Kur'an'ın sıralamasından. Fatiha suresini olması gerektiği sırada okusaydı Müslüman, Alak suresiyle başlayan iniş sırasına göre aktarıldığı şekliyle orada bir şirk falan görmeyecekti. Gibi gibi gibi. Geliyorsunuz Bakara'ya, zaten çoğu siyasi bir suredir. Daha yani bir Müslüman odayı genç bir insan aldı eline. İşte inandık deseler de inanmazlar. Gözleri vardır görmezler. Bilmem daha dur Bismillah yani Allah'ın rahmetiyle tanışmadan gazabıyla tanıştı. Kur'an okumaya kalkan kişi. Kesin.
Bireyi tanıtmadan toplumu tanıtıyor Bakara suresi. Oysa ki ilk inen ayette bireyi tanıtmaya yönelik şeyler vardır, bilgiler vardır. İnsanın yaratılışını
Eyvallah.
vesaire o serüven var yani, değil mi?
Eyvallah hocam.
Buyurun.
Önce bireyi inşa eder. Çok doğru söylediniz. Ben birçok arkadaşımızı neden ateist olduğunu şimdi şeyine girmeyeceğim. Sebebi bu. Ya dedi senin Tanrın daha işin başında beni reddetti zaten dedi. Anlamadım dedi. Bakara suresini anlatıyor. İşin başını o zannediyor çünkü. Gibi gibi gibi. Neyse. Bu konular bitmez. Biz şimdi bugün bazı arkadaşları da davet ettim. O yüzden bekliyorum. Soruları olmuştu. Durmuş Bey'in ve Kaptan Ufuk Bey'in. Halifelik ve sahabelikle ilgili. Onlar gelinceye kadar odamızda kaydedildiği için bir şey söyleyeceğim. Halifelik ve sahabelik üzerinden aslında Kur'an'da olmayan bir ruhban sınıf oluşturulmuştur değerli arkadaşlar. Sezgiselakil.com'dan ya da benim sayfamdan bir önceki sohbet odasını dinleyebilirsiniz. Halifelik ve sahabelik konusu İslam dünyasının başına bela edilmiş iki kavramdır. Halifelik, Arapların siyasi bir makamıdır. Devletleşme yolunda peygamberimizden sonra halife demişlerdir. Bizdeki cumhurbaşkanı, başbakan ya da işte ne bileyim kral, kraliçe falan gibi. Fakat maalesef bunun İslam dünyasında olmayan ruhban sınıfı İslam dünyasına sokuşturmak isteyenlerin elinde bu kavram oyuncak haline getirilmiştir ve aynı şekilde sahabelik de öyle. Hatta bu iş öyle rezil bir hale geldi ki birileri çıkıp keşke Yunan galip geleydi de halifelik kaldırılmayaydı gibi cahilce, ahmakça sözler edebilmiştir. Neden biliyor musunuz? O da kayıt ediliyor. Şimdi müsaade ederseniz Yunan ordusunun işgalde neler yaptığını Çok detaylı anlatmayacağım. Odada değerli hanımefendi arkadaşlarımız var. Zaten odanın insicamını da bozmak istemem. Ama keşke Yunan galip geleydi diyen cahil, zır cahil. Bu arada ona cahil demem, çok iyi niyetli bir yorumdur, onu da söyleyeyim. Eğer İngiliz, bakın Türk belgelerinden, bizim devletimizin belgelerinden bahsetmiyorum. İngiliz devlet arşivlerinden Yunanlıların İzmir'de, Aydın'da, Menemen'de yaptıkları vahşeti bilmiyor da bu yorumu yaptıysa, keşke Yunan galip geleydi diye, bu onun zır cahil olduğunu gösterir. Ha, biliyor da söylediyse, onun adını size bırakıyorum. Bu güya sözde halifelik makamına olan saygısından dolayı bu densiz ve neyse, kibarlığımı bozmayayım, hadsiz cümleyi kuran kişi ve onun takipçileri ve kişiler acaba şunu biliyorlar mı? Yunan galip geleydi dediklerindeki Yunan, caminin minaresinde işgalden sonra minaredeki imamı vurmuştur. Bu en basit suçlarından biridir. Bunlar bakın İngiliz belgelerinde var. Bizim devletimizin arşivi değil. İngiliz devletinin o dönemde Yunan ordusunun biliyorsunuz başında İngiliz ve Fransız subaylar vardı ki Yunan ordusu İngiltere'nin sömürge ordusu olarak işgale geçmişti. Hem eğer birisi kendine tarihçi diyorsa tarihi doğru araştıracak ya da haddini bilecek, oturacak oturduğu yerde. Hadsiz laflar etmeyecek bir kavrama, aşırı bir maneviyat yükleyip, halifelik dediğimiz kavrama. Yunan başbakanıyla, bunlar İngiliz devlet arşivlerinde var. İngiliz başbakanının işgal öncesi aldıkları bir karar var. Diyorlar ki Anadolu'dan bütün Türkleri kazıyacağız. 3 ayda süre veriyorlar. Türkleri kazımak demek soykırım anlamında. Gerçekten de Yunan ordusu İzmir'e çıktığından itibaren çoluk çocuk demeden, bunlar İngiliz belgelerinde var. Hatta İngiliz İşçi Partisi İngiltere'de Avam Kamarası'nda ve diğer birimlere başvuruyor. Diyor ki Yunan ordusu Anadolu'da korkunç bir katliam yapmaktadır. Bunun önüne geçilmelidir. Savaş başka şeydir, katliam, soykırım başka şeydir diye. Bunu kim yapıyor? İngiliz İşçi Partisi'nin genel başkanı. Subayların yazdıkları raporlarda İngiltere hükümetine Yunan ordusunun soykırım yaptığı İzmir'de, Menemen'de, Aydın'da bunun insanlık ve savaş hukukuna uymadığı ve savaş suçlusu sayılacaklarına dair İngiliz hükümetinin devamlı uyarmaları var İngiliz subayların. Olanlardan biri mesela Aydın'da evleri yakıyorlar, Aydın'daki evleri. Dışarıya kaçan insanları yerli Rum işbirlikçileriyle, makinalı tüfeklerle tarayarak öldürüyorlar. Bunlar İngiliz devlet kayıtları. Başka bir olay. Köylerde ve benzeri yerlerde kadınlara, çocuklara, kızlara tecavüz edildiği için ve bu tecavüze karşı koymak isteyen 4 tane bacımız Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu askerleri tarafından kazığa oturtuluyor. Şimdi keşke Yunan galip geleydi diyen o zır cahile sormak lazım. Senin anan, bacın, karın başına bunlar gelseydi hâdâ halifelik kalsın diyebilir miydin diye. O halife dedikleri Vahdettin'in adamları Aydın'daki, İzmir'deki aman ha Yunan ordusuna karşı çıkmayın. Onlar huzuru, sükunu temin etmeye geliyorlar gibi şerefsiz laflar ediyorlar. Ne oldu halifelik makamının kutsallığına? Demek ki mesele isimde değil. O yüzden keşke Yunan galip geleydi gibi cahil. Cahil kelimesi bu arada hafif kalır. Söyleyeyim.
Hafif kalıyor, evet.
Başka.
Hafif kalıyor, evet.
Yani öteki aleme zaten Rabbim onun hesabını soruyordur cahilliğinin ama kendisiyle bizzat tanışmadığım için asıl niyetiyle ilgili yorum yapamıyorum. Eğer tarih hakkında konuşacaksan tarihi belgeleri araştıracaksın. Araştırmadıysan konuşmayacaksın. O zaman keşke Yunan galip geleydi de halifelik kalaydı gibi ahmakça laflar edilmeyecek. Yunan'ın ne yaptığı belli. Yunan ordusunun başbakanı İngiliz başbakanla beraber işgal öncesinde Anadolu'dan Türkleri kazıyacağız gibi bir beyanat da verdiyse ve sen bunu bilmeden bu cahil yorumu yapıyorsan susacaksın o zaman. Yoksa Allah göstermesin arkasından başka şeyler söylerler adam. Bilerek söylediyse bilmem. Artık o takipçilerin ve kendisinin neyse takipçilerin vicdanına kalmış. Ama bilmeden söylediyse konuşmayacak. O zaman bu cahil damgasını yer. Hatta zır cahil. Ne demektir Yunan ordusu keşke galip geleydi de halifelik kalaydı. Dolayısıyla değerli dostlar, halifelik ve sahabelik üzerinden aslında Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir ruhban sınıf oluşturma çabasının zıvanadan çıkmış halleridir bu söylemler. Halifelik siyasi bir makamdır. Arapların devlet adamının devlet en büyük devlet büyüğüne verilmiş isimdir. Başka bir şey değildir. Abartmanın ve işte efendim halifelik bizde olaydı bütün İslam dünyası bizim peşimiz. Yok böyle bir şey. Kur'an'a göre İslam Müslümanlar oturur. Devlet başkanlarını kendileri seçer. Yavuz Sultan Selim'i bütün Müslüman ülkeler toplanıp mı seçtiler yoksa kılıç zoruyla mı alındı o halifelik Mısır'dan? Dolayısıyla kimse aklımızla alay etmesin. Halifelik öyle kutsal bir makam ya da manevi bir makam asla değildir. Siyasi bir makamdır. Eyvallah o konuda da yorum yapmaya gerek yok. Gelelim sahabelik. Birazdan soracağımız sorular Din Bilim Barış kitabından. O yüzden bunları lütfen ön açıklama gibi dinleyin. Efendim peygamberimizin yüzünü gören asla bütün günahları affolurmuş. İşlediği böyle saçma sapan hadisler var. Asr-ı saadet diyorlar. Neymiş? Saadet yüzyılı. Bu da bir saçmalık. Yahu nasıl bir saadettir ki bu? Hazreti Ebu Bekir katledilmiş. Zehirlendiği söyleniyor. Hazreti Ömer hançerle öldürülüyor. Hazreti Ali hançerle öldürülüyor. Halife Osman sarayında öldürülüyor. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali savaşıyor. Binlerce Müslüman şehit oluyor. Hangi tarafı şehit sayacağız? Bu arada onu da bilmiyorum yani. Bu arada Peygamberimizin fitneci diye Mekke'den kovduğu Mervan bin Hakem, Halife Osman'ın has adamı da Hazreti Ayşe'nin yanında Hazreti Ali'ye karşı savaşıyor ve biz bu yüzyıla saadet yüzyılı diyecekmişiz. Vallahi buna saadet yüzyılı diye hani Siyonistler falan dese anlarım. Niye? Bütün Müslümanlar birbirini katletmiş. Buna saadet yüzyılı denir mi? Ha, Kadir gecemiz var. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne bahşedildiği döneme biz saadet günü diyelim. Zaten Kadir gecesi diyoruz. Ama saadet yüzyılı diye alınan o yüzyıl katliamlar, ihanetler, vahşice suikastlerle dolu bir dönem. Efendim sahabe şöyleymiş böyleymiş. Yahu sahabe dediğiniz kişi peygamberin yüzünü görüp ona inandık diyen kişi ise eğer Uhud Savaşı'nda peygamberimizin canına kast edecek şekilde biliyorsunuz yaralanmıştır. O tepede 3 kuruşluk ganimet için peygamberinin sözünü dinlemeyen adama sahabe desen ne olur demesen ne olur? 3 kuruşluk ganimet için düşünün. Biz peygamberimizin yüzünü görmedik. Buna rağmen iman ettik. Adam peygamberin yüzünü görmüş. Peygamberimiz emir vermiş diyor ki bu tepeyi terk etmeyin okçular. Ama bu ahlaksızlar 5 kuruşluk, 3 kuruşluk savaş ganimeti için peygamberlerini dinlemiyorlar. Bunlara sahabe desek ne olur demesek ne olur. Bunlar tarihin acı gerçekleri değerli dostlar. Özellikle tekrar söylüyorum. Halife Osman benim için çok ciddi soru işaretidir. Peygamberimizin fitne fesat çıkarıyor diye Mekke'den kovduğu, dikkat edin. Mekkelileri affetmiştir ama Mervan bin Hakem'le babasını fitne fesat çıkarıyor diye sürgün etmiştir Taif'e. Ama Halife Osman ne hikmetse bu Mervan bin Hakem'i ki Muaviye döneminde de çok duyacağız adını. Mervan bin Hakem'i en yetkili adam tayin etmiştir. Ya bir dakika Halife Osman Efendi. Peygamberimiz mi adamdan anlamıyordu, sen mi adamdan anlamıyorsun? Haşa. Peygamberimiz onu kovduğuna göre bir düşünsene. Peygamber dahi bunu kovduysa ben nasıl bu adama en geniş yetkilerle donatırım diye Halife Osman kendisine soramamış. Aynı soruyu soramayan Halife Osman devamında da işte bugünkü gibi ki burada Mervan bin Hakem'in de çok büyük bu işte parmağı vardır. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü hale Fatiha ile ve Bakara ile Ali İmran ile yani anlaşılmasını zorlaştıracak şekilde tasarlanmasında Halife Osman'la lütfen tarihi kayıtlarından araştırın, kayıtlardan araştırınız. Mervan bin Hakem'i iyi araştırın. Bunları anlamazsak daha biz çok İslam dünyası neden bu halde diye sormaya devam ederiz. Şimdi değerli dostlar bir bilgi daha paylaşıp kitaptan okumaya devam edelim. Gelecek arkadaşlarımız gelmiştir diye zaten şeyimiz arşivleniyor. Odamız arşivleniyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim okurken hep konuşuyoruz bunu. Evzu besmele çekmek dışında hiçbir şart yoktur. Abdest almak ya da iki rekat namaz kılmak gibi. Ha içimizden geliyorsa yapalım. Bunun bir zararı olmaz. Ama şart değil. Birincisi buna dikkat edelim. Unutmayalım. İkincisi temel sorun şu. Birazdan soracağımız soruları İslam alimleri tarih boyunca neden sormuştur ya da soranların başına ne gelmiştir? Mesela İmam-ı Azam gibi. Mesela İbn-i Sina gibi. Mesela İbn-i Rüşd gibi. İsimleri çoğaltabiliriz. Ve enteresan bir şekilde Hazreti Ömer zamanında kitaplaştırılmaya çalışan hadislerin sayısı 500'dür. İslam tarihinden bunu okuyabilirsiniz. Ama sonradan Hazreti Ömer'in Kur'an'ın yanında yeni bir din kitabı kaynağı gibi yanlış anlaşılabilir deyip kitaplaştırılmadığı da anlatılır. Nasıl olur da Hazreti Ömer zamanındaki o dönem peygamberimizin bizzat gören, tanıyan bir sürü olayın tanığı, şahidi varken 500 civarında olan hadisler 100 yıl içerisinde 1,5 milyona çıkmıştır. İşte bu soruları biz sormazsak İslam dünyası neden bu halde diye sorular sormaya devam ederiz. Evet değerli dostlar, söyleyeceğiniz bir şeyler varsa veya katkılarınız varsa keyifle dinlemek isterim. Yavaş yavaş biz kitabımızı okumaya devam edelim. Dolayısıyla halifelik ve sahabelik kavramına manevi anlamlar yükleme cehaleti içerisinde keşke Yunan galip gelseydi gibi basiretsiz, amacından sapmış ve haddini aşmış cümlelere de lütfen İngiliz devlet arşivlerinden Yunan soykırımı, Türkiye'deki Anadolu'daki Yunan soykırımı özellikle kadınlarımıza, bacılarımıza, analarımıza ne yaptığını okuyun ki bu lafı söyleyenin ya cahildir ya vicdanı yoktur. İkisinden biri, üçüncü seçenek ben aklıma gelmiyor. Buyurun Şengül Hocam.
Teşekkür ederim hocam. Çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Sahabelik konusunda. Halifelik zaten Kur'an'da yok. Kur'an'da yeri olmayan bir şey. Aynen size katılıyorum o konuda. Sahabelik konusunda şöyle bir hadis olduğu ileri sürülen bir cümle dolaşıyor. Hadis değil o. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyesiymiş ki sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Oysa ki Kur'an'da diyor ki açık ve net ayet var. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Hidayet bize aittir diyor. Nasıl oluyor da peygamber dahi hidayete erdiremezken sahabelere uyduğumuz takdirde, takip ettiğimiz, onları takip ettiğimiz takdirde hidayete erebileceğiz. Şimdi evet peygamberler tebliğcidir. Sen diyor tebliğini yap, çekil. Hidayet bizim işimizdir diyor. Çünkü kalpleri bilen Allah'tır. Hiçbir peygamber, hiçbir insanın kalbinden geçeni bilemez. Peygamberlere düşen sadece tebliğdir. Sen tebliğini yap, kenara çekil diyor. İnanmıyorlar diye de kendini helak etme diyor bir başka ayette de. Yani bütün bu gerçekler varken, ayetle sabitken, bu söz, bu cümle nasıl hadis diye ortada dolaşıyor ve bunu nasıl kabul ediyor insanlar? Ben bunu anlamış değilim. Teşekkür ederim.
Şengül Hoca.
Ha, bunu bir de bu hadisi, yani hadis diye inananlar da bunu kullanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki işte hani benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz sözüne inananlar veya bunu kullananlar da şöyle diyorlar. İşte çıkıyor biri ortaya, belli bir kitle edinmiş etrafında ve diyor ki ben Hazreti Ömer'in soyundanım. Öbürü diyor ki ben Ebu Bekir'in soyundanım. Öbürü diyor ki ben Osman'ın soyundanım. Böyle de soy isnat ederek etrafına topladığı kitleyi tutmaya çalışıyorlar maalesef. Teşekkür ederim. Buyurun hocam.
Bu güzel açıklamalar için biz teşekkür ederiz Şengül Hocam. Çok doğru bir tespit. Bu uydurmaların maalesef işte İslam'a verdiği zararın haddi hesabı yok. İşte bir de seyyidlik makamı var. Neymiş? Peygamber soyundan geliyormuş. Yahu zaten Mekke'nin yarısı Peygamberimizin sülalesiydi. Müşrikler de bunlardan bir kısmıydı. Yani Peygamberin soyundan olmak ya da akrabasından olmak nasıl bir adama makam verir anlamak mümkün değil. Dolayısıyla sizin de tespit ettiğiniz gibi Şengül Hocam, Peygamberimizin vefatından hemen sonra, özellikle de Hazreti Ömer'in öldürülmesinden hemen sonra iki önemli hareket başlıyor. Mervan bin Hakem'le İslam'ın Hristiyanlaştırılması, yani ruhban sınıf vesaire anlamında, bu anlamda sahabeler tam bir fonksiyon üstleniyorlar. Onların papaları, kardinalleri, şunları bunları varken bize de işte sahabeler bilmem ne şunlar bunlar diyerekten halife diyerek bir Hristiyanlık benzeri örgütsel yapı oluşturulmaya çalışıyor ki zaten ruhban sınıfın en önemli görevi Allah'la kulun arasına girip dini zıvanadan çıkartmaktır. Aynı Hristiyanlığın bugün İsevilikle Hazreti İsa peygamberimizle alakası olmadığı gibi. Ya da Yahudiliğin Musevilikle, Siyonizmin Musevilikle alakası olmadığı gibi. Tespitleriniz çok doğru. Maalesef bugün isim vermeyeceğim şimdi. Şok geçirirsiniz. Böyle televizyonlara falan çıkan bir adam diyor ki ben ona Röpte Şambırlı demeyi tercih ediyorum. Başkaları başka isim kullanıyor. Eğer diyor hadisi kontrol ederken güvenilirliğini Kur'an'a başvurulmaz diyor. Kur'an'daki ayeti anlamak için hadise başvurulur. Biraz cümle biraz muğlak gibi görünüyor değil mi? Değilmiş efendim. Bir hadis Kur'an'la çelişiyorsa o zaman hadisi baz alacakmışız. Kur'an'ı ölçü alarak hadis değerlendirilmezmiş. Ve bunlar ciddi televizyonlara falan çıkıp konuşan adamlar. Her neyse.
O kişiye hadi buradan şaşkın demek lazım.
Artık şaşkın mı, şaşırtıcı mı, şaşırtmacı mı? Şengül Hocam, oradaki tabii niyet okumak bizim işimiz değil ama bunlar da hayatın maalesef üzücü gerçekleri. Tufan Bey buyurun, siz de paylaşın aktarımınızı veya sorunuz veya katkılarınızı. Sonra Aslı Hocam kaldığımız yerden devam etsin. Buyurun Tufan.
İyi akşamlar dostlar. Şimdi Said konusunu açanlara ben diyorum ki Tebbet ya da Ebu Dâb'in ve Tebbe'yi okuyorsunuz değil mi her gün diyorum. Evet okuyoruz. Ebu Leheb kim diyorum? Peygamberimizin amcası. Said değil mi? Yani Kur'an'da bağıra bağıra Ebu Leheb'i lanetliyor. Adamlar Said'liği ön plana çıkarıyor. Bir, ikincisi Şengül Hocam'ın dediği gibi bir sürü hadis, eyvallah bir sürü hadis var ama bunları işte hadis şöyle oldu böyle oldu diye suçluyoruz. İnsanlar Kur'an'ı okumadığı için hadislere inanıyor. Kimse daha tarih başlangıcından beri siz zaten açıkladınız abi. Yani Kur'an'ın okunmaması için mücadele verilmiş. İşte uçtu kaçtı hikayelerle, işte bilmem risaliyelerle bunlar ezberletilmiş. Yani tarih gerçekten yani, insanı güresi geliyor ama hiç kimseye soru hakkı tanınmamış. Ve Osmanlı'dan tutun bütün işte bir lider var. Herkes işte riya için koyun olmayın dediği halde Kur'an, herkes koyun olmuş. Yani bu kadar basit. Benim gördüğüm bu. Ebu Leheb bir de Ebu Leheb de Said'di. Ama peygamberimize en büyük kötülüğü yapan kişiydi. Teşekkür ederim.
Teşekkürler Tufan. Değerli bir hatırlatmaydı. Ebu Leheb dediğin gibi peygamberimizin amcalarından biriydi. Yani seyit olmak marifet olaydı herhalde Ebu Leheb Kur'an ayetinde geçecek kadar lanetlenmiş halde olmazdı. Seyitlik adamı kurtar, yani peygamber sülalesinden olmak kurtarsaydı. Neyse geçelim bunları. Evet Aslı Hocam, hazır mısınız? Kaldığımız yerden devam edelim.
Evet hazırım. Geliyor mu sesim?
Tabii gayet net geliyor.
Tamam.
Yüzyıllarca.
Herkese iyi akşamlar.
Yüzyıllarca diye başlayan bölümden devam edelim hocam. Bu arada bir duyuru yapayım. Arkadaşlar
tamam.
PDF'ine sezgiselakir.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir de az önce bahsettiğim İngiliz belgelerinde Yunan soykırımı kısmını da yorumlar kısmında benim tweetlerimin altında Sayın Cengiz Özakıncı'nın...
Ali İhsan Bey, sizin sesiniz çok kötülüklü geliyor. Hiçbir şey anlayamadık.
Şu an anlaşılmıyor mu?
Yok, gayet net geliyor Aslı Hocam. Sizin internetli bir sorun.
Ali İhsan abi, beni duyuyor musunuz?
Aslı Hocam, biz sizi duyuyoruz. Sizin mikrofonunuzdan kaynaklı olabilir mi? Duyabiliyor musunuz?
Onu denemek için şimdi kapattım ama herkes net duyuyorsa benden dolayı olabilir ama bana çok kötü geldi ses. Tamamen kesintili geldi.
Yok, Tufan Bey duyuyormuş Aslı Hocam. Biraz bakalım, eğer düzelmezse bir girer çıkarsınız. Dediğim gibi Sayın Cengiz Özakıncı'nın benim Twitter sayfamda da var. Bu İngiliz devlet arşivlerindeki Anadolu'da Yunan soykırımı, az önce bahsettiğim iğrençliklerin tamamının resmi fotoğraflı şekilde belgelerine o videoda da görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hani az önce bahsettiğim bu belgeleri bilmiyorsan cahil, niye tarih konusunda konuşuyorsun, keşke Yunan galip geleydi diye. Ha biliyordu da konuştuysa zaten onu Allah'a havale ediyoruz. Daha da bir şey demiyoruz. Buyurun Aslı Hocam.
Yüzyıllarca kendi dinimizi kendi dilimizde okuyamamış, okutulmamış olmasının sebebi neyse, Kur'an'ın surelerini iniş sırasına göre ve olay necim bazlı okutulmamasının sebebi de aynıdır diye düşünüyorum. Kur'an yaklaşık olarak 23 yılda ve yaşanan olaylara bağlı olarak vahyedilen ayetler bütünü olmasına rağmen, yüzyıllardır otorite görülen birçok İslam düşünürü ve lideri aşağıdaki soruları kendilerine neden sormamışlardır ya da soranlar neden belleklerden silinmiştir? 1. Peygamberimiz Muhammed Mustafa komşu ülkeleri İslam'a davet için elçiler gönderdiğinde gönderilen elçiler dilleri farklı toplumlara önce Arapça öğrenin sonra Kur'an'ı okursunuz demişler midir? Yoksa o toplumların diliyle onlara Kur'an'ı okuyarak İslam'a davet etmiş olabilirler mi? 2. Merhamet ve rahmet dini olan İslamiyet tahrif edilemeyeceği bizzat kendisi tarafından tasdiklenmiş Kur'an'dan öğrenmek yerine Hazreti Muhammed'in son günleri de dahil ihtilafa düşmüş, sonrasında halife katliamları yaşamış bir çağdaki din önderlerinden ve onların takipçilerinden öğrenmeyi neden tercih ederiz? Kur'an'ı okuyup da bulamadığımız nedir? 3. Kehf suresinde bahsi geçen şeriat öğretisini bildiren bir kişiye karşı, o kişi peygamber bile olsa, İlim sahibi kulun ona yol gösterebileceğini ya da bir şeriat öğretisini bildiren kişinin peygamber bile olsa ilim sahibi bir kul yanında olayları anlamakta yetersiz kaldığını anlatan ayetler ile Kur'an-ı Kerim bize ne gibi mesaj vermektedir? 4. Halife Osman'a atfedilen Halife Ebu Bekir'in derletip Hafsa'ya emanet edilen Kur'an-ı Kerim'i Halife Osman'ın Hafsa'dan aldıktan sonra Hafsa'ya iade etmeyip yakmasının nedeni ne olabilir? 5. Halife Osman, Kur'an ayetlerini neden aslına uygun olmayan belli sure isimleri altında toplamıştır? Kur'an ayetlerindeki döneminde yaşanan olaylara bağlı olarak ilahi vahiy ile yol gösterici bir bilgi sistemiyle aktarılma prensibi hangi kültürün etkisiyle ve hangi amaçla ihmal edilmiştir? 6. Özellikle Alak ve Kalem surelerindeki Müslüman olmanın ilk kuralları olan seçme özgürlüğünü engelleyene, gücü elinde tutanın zulmüne baş kaldırmayı, mal ve mülkle şımarmış bahçe sahiplerini, kısaca zenginleri uyaran ayetlerle başlayan bir Kur'an, Muaviye'nin uygulamaları için ne ifade etmektedir? Kullarını zulüm ve ekonomik güç karşısında balığın dostu Yunus gibi olma diye uyaran, mücadeleye çağıran ayetlerle başlayan bir Kur'an, neden ayet sıraları değiştirilerek bir anda Firavun ve Musa'nın kıssaları ve diğer din mensuplarını uyaran derin teolojik soyutlamalarla başlatılmak istenmiştir? 8. Peygamberimizin bile yapmadığı Kur'an ayetlerinin sırasını değiştirme cesaretini Halife Osman nereden almıştır? 9. Muaviye'nin halifeliği, askeri güç üstünlüğü sayesinde Şam'a taşıması ve babadan oğula geçen hilafet uygulamasının Kur'an'ın ilgili ayetlerine uymadığı halde Muaviye ve Yezid Kur'an'a ters düşen eylemlerine rağmen neden uydurma hadislerle aklanmaya çalışılmaktadır? 10. Halife Osman'ın derleme tarzı ile tüm insanlığın ortak sorunu olan zulme baş kaldırıya davet eden Alak ve Kalem sureleri bir anda Kur'an'ın ilk ayetleri olmaktan çıkarılıp yayılmacı bir siyasi politikanın rakip gördüğü diğer dinlere ve fikirlere uyarılarda ve tehditlerde bulunan Bakara suresi ayetleriyle başlaması, İhlas suresinin, Tebbet suresinin, Maun suresinin çokluk yarışı ile uğraşıp nimet sahibi olanların nimetlerinden dolayı hesaba çekileceklerini 8 ayette özetleyen Tekassür suresi ayetlerinin Kur'an'ın son sayfalarına gönderilmesi, askeri çoğunluğu elinde bulunduran Muaviye'nin işini kolaylaştırmış mıdır? 11. Kur'an vahyedilmeye başlandıktan yaklaşık 10 yıl sonra gelen Bakara 6. ve 7. ayetler 10 yıldır uyarılıp da hala tüm uyarılara rağmen inkar edenlere hitap ederken, Kur'an'ı ilk defa okumak için eline alan ve önceki ayetlerdeki uyarıların insani değerlerini okumadan suçlayıcı ifadeler içeren ayetleri okuyan biri Kur'an hakkında nasıl bir izlenim edinecektir? 12. 1500'lü yıllarda endülijans, Allah adına günahları affederek kiliseye menfaat sağlama, uydurmalarının ortaya çıkması için İncil'i Latince'den Almanca'ya çevirerek halkın endülijansın uydurma olduğunu anlamasını sağlayan Martin Luther'i papalığın aforoz etmesiyle Hristiyan halkların papalığın onaylamadığı bir şekilde kendi dillerinde İncil okumalarının mümkün olmadığını, İncil'i Latince dışındaki dillere çevirenlerin şeytanın uşağı olduklarını ve cehennemde yanacaklarını savunanlarla "Kur'an Arapçadır, başka dile çevrilemez. Müslümanlar Kur'an'ı Arapça orijinalinden okumalı. Hatta anlamak için Arapça bilmek bile yetmez. Ancak tefsirlerden öğrenilebilir" diyenlerin endülijansçı din adamları ile ortak noktaları var mıdır? Not: Martin Luther, "Yobazın kazancına engel olursan ağzınla kuş tutsan yaranamazsın" ilkesini unutup kilisenin ve ruhban sınıfının ekonomik çıkarlarına engel olması, İslamiyet ve Türklere karşı yaptığı tüm düşmanlık şovuna rağmen yine de kilisenin gözünde kendisini aklayamamıştır. Birçok İslam düşünürünün yukarıdaki soruları kendilerine sormadıklarını düşünmek mümkün değildir. Bu soruları kendisine sorup da objektif yanıtlarını vermekten çekinen birilerinin davranışlarını açıklayacak tek bir yanıt vardır: siyasi otoriteden korku ya da dinden menfaat sağlama seviyesizliği. Her ikisi de Ashab suresinin inkarıdır ki, Ashab suresini inkar edenin din ile, imanla ahlakla da ilişkisi tüm alemlerde bitmiştir.
Hocam, bu arada
buyurun.
Bilmeyen arkadaşlarımız, bize yeni katılan arkadaşlarımız için ben küçük bir bilgilendirme yapayım. Değerli dostlar, arkadaşlarımız kitapları okurken biz de hani bu bölümü tamamen okuyalım gidelim şeklinde değil, sorularınız, katkılarınız, eleştirileriniz olursa konuşmak için el kaldırdığınızda biz size mikrofon veriyoruz ve doğrudan eleştirinizi ya da sorunuzu yöneltebiliyorsunuz. El kaldırdığınız ya da işte emojinizi gören Aslı Hocam zaten okumayı durduruyor ve oradan siz sorunuzu veya eleştirinizi veya katkınızı yöneltebiliyorsunuz. Tabii Aslı Hocam, sizin de sorularınız varsa lütfen siz de çekinmeden soruyun. Yani okuma sorumluluğu nedeniyle sizin soru hakkınız elinizde gitmiş değil. Şimdi eğer İslam alimleri bu soruları sorduklarında İslam toplulukları da o alimlerin yanında durabileydi, İmam-ı Azam Ebu Hanife biliyorsunuz 25 yıl zindanlarda çürütülmüştür. Detayına girmeyeceğim şimdi. Ya da diğer İslam alimleri. Ya da Hallacı Mansur'u anlatmaya gerek yok. Eğer İslam toplumu bu alimlerin yanında, bu soruyu soranların yanında durabileydi, o zaman tutup da birileri Yunan galip geleydi de halifelik kalaydı gibi cahil yorumlar yapmazdı. Ya da bu İslam alimlerinin yanında durabilseydi Müslüman topluluk, ya da Alak suresini okusaydı, Alak suresiyle Kur'an başlar başlamaz orada zalime zulme boyun eğme, secde et ve yaklaş ayetini görecek ve zalime zulme boyun eğdiği andan itibaren Müslümanlıktan çıktığını Müslüman anlayacak. Kelime-i şahadeti getirdim, Müslüman oldum. Yok böyle bir şey. Hiç kimse kusura bakmasın. Kelime-i şahadeti yerine tamam eyvallah. Bunu söylüyorsan sadece sen Müslüman adayı oldun. Müslüman olmadın. İşte bunu söyleyenlerin peşinden gitmek yerine sarı sarı altınların, yeşil yeşil dolarların peşinden gidenlerin sonucu anlatmaya gerek yok. Irak'taki Eskenazi tarikatını, Suriye'nin durumunu veya diğer İslam ülkelerinin durumunu. Sanırım Ramazan Kurtoğlu hocam söylemişti. Türkiye olmazsa, Türkiye'yi kenara alsak, bütün İslam dünyasında yayınlanan bilimsel yayın, yani aşağı yukarı 1,5 milyar diyelim, 10 milyonluk Yunanistan kadar yok. Allah'tan hani bu bir türlü bir takım güruhların sevemediği Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nı aydınlanma savaşıdır aynı zamanda vermiş ki bütün İslam dünyasının bilimsel yayın ortalamasını biz zirveye çıkartıyoruz ki son dönemlerdeki bilimsel yayınlar hakkında zaten yorum yapmayalım. O da ayrı bir derdimiz zaten. Neyse geçelim bunu. Evet Aslı Hocam, buyurun devam edelim lütfen.
Aslında ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben şey düşündüm. Demin dediniz ya, bu insanlar peygamberi gördü ve o uygulamaları hani yakinen tanık oldu. Ve zaten o kadar iyi hani sanırım peygamberin uygulamalarının o kadar muhteşem sonuçlar getirdiğini fark etmişler ki şu değişmeyi yapmayı düşünmüşler. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Yani tatbikatı yapan peygamber bunu o kadar güzel yapmış ve o inşa sürecini o kadar belki onların gözünün önünde yaşatmış ki bununla baş edemeyeceklerini mi fark ettikleri için acaba diyorum hani çünkü Bakara suresini başlara getirip bu insanı inşa eden ayetleri sona atmak da hani nasıl diyeyim, çok iyi sezinlemiş olmayı gerektirmez mi? Ve bu kadar sezinlemişken nasıl bunu yapabilirler? Mesela bu çok ilginç bir durum. Çok şaşırttı beni.
Tam da o nedenle yapıldı.
Bilmiyorum.
Aslı Hocam. Tam da o nedenle yapıldığını düşünüyorum ve Kur'an'ın dönemin siyasetine alet edilme, yayılma destek sağlamak amacıyla böyle bir sıralamanın yapıldığını düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Doğrudur, yanlıştır. Buna İslam tarihçileri karar verir. Evet, buyurun devam edin.
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bakara suresi. Şu bir gerçek ki o küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır. İman etmezler. Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. İnsanlar içinden bazıları vardır, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ama onlar inanmış değillerdir. Allah'ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki bunun farkında olamıyorlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Ve onlar için yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür. Yani Bakara suresinin bu ayeti de yukarıdaki o soruların muhatabı kişileri ne kadar şahane açıklamış yani gerçekten. Yukarıda geçen ayetleri doğru anlayabilmek için ilk 91 sure üzerinde düşünmüş, önceki ayetlerin tesiriyle ilham almış olmak gerekir. Aksi takdirde bu ayetleri doğru anlayamayanlar ya da anlamak istemeyenler bu ayetleri mesnet göstererek birilerini riyakarlıkla, din dışılıkla suçlamaya başlayabilir. Hatta Kur'an'ı kendileri gibi anlamadıkları için diğerlerinin anlamasını Allah engelliyor gibi anlamsız bir fikir üreterek ilahi ilkeleri de egoları doğrultusunda kullanmaya kalkabilirler. Müslüman dünyanın bugününü anlamak isteyenlere özellikle Halife Osman'ın, Yezid'in, Muaviye'nin dönemini karşılaştırmalı ve farklı kaynaklardan okumalarını öneririm. Geçmiş geçmiştir ve tarihin sayfaları anlatılanların siyasi eğilimleri, çıkar ilişkileriyle her zaman çarpıtılabilir. Bu nedenle aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek bizi ilgilendiren konu ilk derlenen Kur'an'ın neden yakıldığıdır. Halife Osman neden orijinaline sadık kalarak iniş sırasına ve konularına, olaylara olaylara göre tasnif etmek yerine karışık bir şekilde ayetleri tasnif etmiştir. Muaviye halifeliği babadan oğula geçen bir sistem haline getirmekle Kur'an öncesi dönemin alışkanlıklarını Kur'an ayetlerine rağmen uygulamış mıdır? Tarih anlatıcıları kendi siyasi ya da kabile bağları nedeniyle taraflı aktarımlar yapabilirler. Bu nedenle bu kitapta yapılan yorumlarımız kesinlikle kişileri eleştirmek için değildir. Amacımız aktarılan fikirleri ve uygulamaları ve bunların günümüze yansımalarını Kur'an'ın ışığında değerlendirmeye çalışmak ve mazlum halkların sabit fikirlerinden ve dogmalardan kurtularak tek kurtuluş yönteminin yine kendi ellerinde olduğunu anlatmaya çalışmaktır. Fikri kölelikten kurtulmayan, aklını işleterek yeni fikirler üretmeyen hiçbir kölelikten kurtulamaz. Bizim anlayışımıza göre Kur'an ilk ayetleriyle kişinin önce kendisinden işe başlamasını, hırslarıyla, korkularıyla, kibriyle, tembelliğiyle mücadele etmesini, zulme karşı çıkmasını, bunları yaparken de yetersiz, çaresiz kaldığı anlarda dayanıp güvenerek mücadelesini korkmadan sürdürmesini emrederken, Aslı, günümüzdekiler de...
Aslı Hocam.
Buyurun.
Sesinizi belki ben duymamış olabilirim. Tam orada Allah'a dayanıp güvenerek. Sesiniz gelmedi orada o cümlede. Allah'a dayanıp güvenerek. Kitapta.
Tamam. Oradan devam edeyim o zaman. Allah'a dayanıp güvenerek mücadelesini korkmadan sürdürmesini emrederken günümüzdekiler de dahil olmak üzere tüm sorunların çözümünün anahtarlarını bizlere vermektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın iniş sırasına göre kitaplaştırılmaması ve ayet sıralamasına yapılan müdahale okuyanların yanlış algılamalarına neden olarak ya kişiyi Kur'an'dan uzaklaştırmış ya da kişinin kendisiyle mücadelesine verdiği önemi ikinci plana atarak diğer dinlere ve İslamiyeti hakim siyasal iktidarın anlayışı gibi anlayanlarla mücadeleyi ön plana çıkaran siyasal İslam'ın gelişmesine neden olmuştur. Sonuç ise malum. Müslüman coğrafyanın bugünkü manzarası her açıdan ibret alınası bir duruma gelmiştir. Buyurun.
Orada cümle şöyleydi. Belki okurken böyle bir sorun yaşamış ya da ben yanlış anlamış olabilirim. Dolayısıyla Kur'an'ın iniş sırasına göre kitaplaştırılmaması ve ayet sıralamasına yapılan müdahale okuyanların yanlış algılamalarına neden olarak ya kişiyi Kur'an'dan uzaklaştırmış ya da kişinin kendisiyle mücadelesine verdiği önemi ikinci plana atarak diğer dinlerle ve İslamiyeti hakim siyasal iktidarın anlayışı gibi anlamayanlarla mücadeleyi ön plana çıkarmıştır. Yani bu sıralama değişikliği Kur'an'ı ya benim o günkü iktidar kimse, Muaviye veya Halife Osman kimse, Kur'an'ı ya benim anladığım gibi anlarsın ya da anlamıyorsan sen din dışısın diyor zaten direkt. Bu anlayışı ön plana çıkarmıştır diyor. Sonuç ise siyasal İslam'ın gelişmesine neden olmuştur. Sonuç ise malum, Müslüman coğrafyanın bugünkü manzarası her açıdan ibret alınması bir duruma gelmiştir. Buyurun Aslı Hocam, siz devam edin.
Alak ve Kalem suresinde geçen ayetleri okumadan, manasını anlamadan, Fatiha ve Bakara surelerini okumaya, anlamaya çalışmak, okuyanı çok zor durumlara düşürebilir. Alak suresini anlamazsanız Fatiha suresinin 4. ayetini ceza gününün maliki olarak anlar veya çevirmeye kalkabilirsiniz. Sonuçta Kur'an'ı eline alan, daha ilk ayetlerde cezalandıran bir tanrı ile Halife Osman sayesinde tanışmış olur. Bakara suresinin 6. ayetinden sonra da tehditlere başlayan bir tanrı. Oysa öncelikle Alak ve Kalem sureleri okunduğunda Kur'an'daki ceza uyarılarının malının ihtiyacından fazlasını paylaşmayan yalancı, obur, bayağı karakterlerde seçme özgürlüğüne karşı çıkanlar ve benzeri için olduğu anlaşılacaktır. Kısaca iniş sırasına göre okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in evrensel insanlık değerlerinin önemi ve bu değerler için mücadele azmi üzerine nasıl da ısrarla vurgu yaptığını görebiliriz. Tabii ki ayetleri iniş sırasına göre okumaz isek ya da ilgili ayetlerin hangi konu üzerine indirildiğini bilmeden o ayete kadar olan ayetlerin içsel tutarlılığını ve insana verdiği değeri, rahmeti, şefkati, affediciliği anlayamayacağımız bir sonsuzlukta olan yaratıcı yerine Tanrı anlayışımız, borç alacak ilişkisi içerisinde olunan tehditkar ve her an cezalandırmak için bahaneye bakan bir ilah anlayışından öteye geçemez. Kur'an'ın ayet sırasının değiştirilmesi ve özellikle Bakara suresinin diğer ayetler okunmadan Kur'an'ın ikinci suresi olarak yer almasının yapılan uygulamaları değerlendirdiğimiz zaman Muaviye tarzı takkiyeci, hedefe giden yolda her şey mübahtır yönetim anlayışlarına, yönetsel ve siyasal kolaylık açısından yönetsel çıkar sağladığını söyleyebiliriz. Kısaca insani değerleri ön plana çıkaran Alak ve Kalem suresinin hakkı verilmeden siyasal ilişkilerde belirleyiciliği ön plana çıkan Bakara suresi ile Kur'an'ı okumaya başlamak Muaviye tarzı siyasetçilerin dışında başka kimsenin işine yaramayacaktır ve belki de Kur'an ile yeni tanışacak birçok kişiyi Kur'an'dan soğutarak uzaklaştıracaktır. Kur'an'ı iniş sırası ile okumadığımız sürece Kur'an eğitim sisteminin sonsuzlukları yaklaştıran muhteşem rahmetini ve temel prensiplerini anlamamız ve dolayısıyla da yaşamımıza aktarabilmemiz çok zor olacaktır. Tüm kutsal kitaplar başlangıçtan sonuna doğru öz bilginin dairesel... Buyurun Ali İhsan Bey.
Aslı Hocam bu bölümü de okuduktan sonra bitirelim isterseniz. Hicr suresiyle Hicr suresinde bırakalım. Olur mu? Alo. Aslı Hocam duydunuz mu?
Evet duydum. Mikrofonu açmamışım. Hicr suresini okumuyorum.
Onu da okuyup bırakalım.
Tamam, onu da okuyalım. Tamam. Tüm kutsal kitaplar başlangıçtan sonuna doğru öz bilginin dairesel, küresel olarak yayıldığı, genişlediği bir kurgu ile bütünlük içerisinde beşere hitap eder. Aynı suya atılan bir taşın çevreye yayıldığı, aynı suya atılan bir taşın çevreye yaydığı halkalar gibi. Her daire bir anlayış seviyesine hitap ederken temel kurallar ve ilahi prensipler ilk ayetlerde sistematik olarak aktarılır. Sonraki ayetler ise ilahi prensiplerin, muhkem ayetlerin farklı perspektiflerden anlatımlarıdır. Dolayısıyla Kur'an'ın eğitim sistemini ve mesajlarını anlayabilmek için orasından burasından rastgele okumalarla bir yere varamayız. Hiç olmazsa birkaç kez iniş sırasına göre baştan sona düşüne düşüne ağır ağır okumak gerekmektedir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hicr suresi. Ve de ben, evet ben apaçık konuşan bir uyarıcıyım. Aynı şekilde o bölücülere, yemin edip duranlara da beyineler indirmiştik. Onlar ki Kur'an'ı parça parça, bölük bölük falcılık aracı yaptılar. Rabbine yemin olsun ki biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz. Hepsinden mutlaka hesap soracağız. Yapıp ettiklerinden. Emrolun hesap soracağız yapıp ettiklerinden. Emrolunduğun şeyi kafalarını çatlatırcasına tebliğ et. Şirke bulaşmışlara aldırma. Evet, buraya kadardı sanırım.
Çok teşekkür ederim Aslı Hocam. Sizi de yoruyoruz akşam akşam. Evet, değerli dostlar, bugünkü okumamız da yarın da mesai olduğu için biz çok uzun tutmuyoruz. Din Bilim Barışı isimli kitaptan Kur'an'ın eğitim metodolojisi seçme özgürlüğüne saygı bölümünü okumaya devam ediyoruz. Önümüzdeki salı ve perşembe tekrar okuyarak olaya Kur'an'ın İbn-i Sina'nın mantık metodolojisiyle tekrar ele alındığı zaman ortaya ne çıkıyor? Önümüzdeki günlerde o muhteşem Kur'an metodolojisini de inşallah paylaşma fırsatımız olacak. Ve o zaman göreceğiz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre okursak anlamayacak hiçbir şey yok. Verin 15 yaşındaki bir çocuğun eline, inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir şeyi yanlış anlamaz, gayet de düzgün anlar. Ha şu yok mu? Özellikle müteşabih ayetlerde. Çok derin anlamlar olduğu da bir başka gerçek. Ama bu ayetlerdeki, müteşabih ayetlerdeki derin anlamları anlamıyoruz diye insanın beşeri hayatını programlayan muhkem ayetlerde anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki Kur'an-ı Kerim'in ayetinde de yazdığı gibi denizler mürekkep, kalemler, ağaçlar kalem olsa Kur'an hakkında yapılacak yorumlar bitmez. Zaten bitmemesi de gerekir. Çağlara, farklı realitelere hitap eden bir kitap olduğunu söylüyorsak Kur'an-ı Kerim. Ama bir insanın İnsan olabilmesi için gereken muhkem ayetleri toplasanız 30-40 taneyi geçmez. Ciddi söylüyorum. Yalan söyleme, çalma, mal biriktirme, istifçilik yapma anlamında. Aldatma, zina da bunun içerisine girer. Dedikodu yapma ve benzeri ve benzeri. Bu 30-40 ayeti bir hakkın hayatına geçiren kişi, inanın, veliliği garanti olur da evliyalığa da yakın biri olur. Neden dersek, eğer bir insan hayatında yalanı, dedikoduyu veya benzeri kötü alışkanlıkları bırakırsa, verdiği sözü tutmamak gibi, bu kötü alışkanlıkları bırakırsa göreceksiniz ki o anlaşılmıyor dediğimiz Kur'an'ın müteşabih ayetleri apaçık bir ayet olarak gayet de net anlaşılır hale gelecektir. Dedikodu yapan birisi Kur'an'ın tabii ki müteşabih ayetlerini anlayamaz. Yalan söyleyen biri de yalan söyleyenlerin anlayamayacağı ayetleri anlayamaz. Bunun gibi. Yalan, dedikodu yani o yasakları hayatımızda görüyorsak Kur'an'ı anlamanın önündeki en büyük engel işte bizim o muhkem ayetlere uymayan davranışımızdır. Başka da bir şey değil. Bunu birçok kişide müşahede etme fırsatım buldu. Kendimde de müşahede etme fırsatım buldu. İnanın bir dönem mesleğim gereği verdiğim sözleri tutmakta çok zorlanıyordum. Yani insanları başımdan atmıyordum, yanlış anlamayın, ama işim gereği ve verdiğim sözleri tutabilmek için çok büyük mücadele verdikten sonra hiç anlamadığım dediğim ya da hiç anlamayacağımı zannettiğim Kur'an ayetleri verdiğim sözleri tutmaya başlayınca kendiliğinden açılmaya başladı. Nereden uyandım derseniz, verilen söz üzerine Kur'an'da ayet var değerli dostlar. Diyor ki sakın yapacağım deme, nasipse de. Bu ayeti görünce ben söz vermenin önemini, yanlış anlamayın, biraz daha idrak edip şok geçirdim ve ondan sonra nasipse demeye başladım, daha az söz vermeye başladım vesaire vesaire. Ve bu sayede de kendi hayatımdan tecrübe ettim. Anlamayacağımı zannettiğim birçok Kur'an ayetinin ne kadar kolay anlaşılır olduğunu da görmüş oldum. Kendi hayatımdan bir müşahededir. Evet değerli dostlar, Şengül Hocam, mikrofondaki arkadaşlarımız Tufan Bey, Gamer Bey, Aslı Hocam, katkılarınız, sorularınız, eleştirileriniz varsa dinleyelim. Yoksa yavaş yavaş sohbet odamızı tamamlayalım. Var mıdır? Aslı Hocam sırayla gidelim. Sizin.
Yani son açıklamalarınız zaten çok açıklayıcı oldu. Zaten ben muhkem ayetlere uygun bir yaşam sürdüğümde Kur'an'ı anlama konusunda Kur'an kendini açmaya başlıyor cümlesinden sonra Osman'ın, Mervan'ın verdiği mücadelenin açıkçası nedenini anlayabiliyor insanlar. Anlıyordur eminim, ama şöyle ben yine de düşünüyorum, buna tanıklık etmiş bir insanın nasıl gözü dönmüş olabilir de işte hani bu da hep bahsettiğimiz herhalde madde tesirinin etkisi o kadar güçlü ki onu hiç şey yapmamak lazım. Başka da bir açıklaması olamaz herhalde. Teşekkür ediyorum ben. Ya bir de bir şey soracağım, yani biraz böyle şey magazinler olmasın ama şimdi ben düşünüyorum Osman'dan sonra Ali halifelik yapıyor ve bu yanlış tertibi acaba Ali neden düzeltmedi diye aklımda şey bir soru kaldı. Yani bununla ilgili bir bilginiz var mı acaba?
Hazreti Ali, Hazreti Osman'dan sonra, Halife Osman'dan sonra çok ciddi bir siyasi mücadele vermiştir. Hazreti Ayşe bile Hazreti Ali ile mücadele etmiştir. Özellikle Mervan bin Hakem'in, Halife Osman'ın has adamı Mervan bin Hakem, Peygamberimizin fitneci diye Mekke'den kovduğu Mervan bin Hakem, Hazreti Ayşe ile birlikte Hazreti Ali ile mücadele etmiştir. Buradan şunu çıkartıyorum. Aslı Hocam, zaten o dönemin siyasi çatışmaları öylesine yoğun ki daha Kur'an ayetlerinin sıralaması ile ilgili konuşacak bir ortam bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta Hazreti Ali halife, öbür tarafta Hazreti Ayşe peygamberimizin hanımı, Müslümanlar birbirine giriyor. Daha ne olsun? Bu arada Afşin Hocam hoş geldiniz. Biz de odamızı, sohbet odamızı bitirmek üzereydik ama kayıt da var. Oradan sohbet odamızın başlangıcını dinleyebilirsiniz. Din Bilim Barışı isimli kitabın Kur'an'ın eğitim metodolojisi ve seçme özgürlüğüne saygı bölümünü okuduk. Yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ve bu kavramlar içerisinde halifelik ve sahabelik üzerinden Kur'an'a ruhban sınıf sokuşturmaya çalışan geçmişteki, tarihteki kişiler üzerinden bir takım okumalar yaptık. Tabii ki detaylara girmeyelim, o da başında dinlersiniz. Keşke Yunan galip geleydi de halifelik kalaydı diyen cahil, zır cahillere karşı da İngiliz devlet arşivlerinden Yunan soykırımını, Yunan'ın Türk soykırımını, Anadolu'daki soykırımını İngiliz devlet arşivlerinden bazı alıntılarla paylaştık. Dolayısıyla bu sözü edene şu soruyu sorduk. Ya sen zır cahilsin ya da bu belgeleri bilmene rağmen bu lafı ettiysen eğer, o zaman sen ananın, karının, kızının, bacının her neyse Yunan tarafından kazığa oturtulmasına sesini çıkarmayacak diye bu soruyu da sormuş olduk. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi kayıtların tamamını odamızın başından, benim sayfamdan dinleyebilirsiniz. Şu anda biz bu ikinci okumamızı yapıyoruz. Birinci okumada yine benim sayfamda var. Mümtaz Hocam, böylece kısa bir özet geçmiş olduk yeni gelenler için. Evet Şengül Hocam, sizin de sözlerinizi alalım. Müsaitseniz eğer.
Teşekkür ediyorum. Tekrar herkese selamlar. Bu okuduğunuz kitabın yazarını öğrenmek isterim.
Yazarı benim demek hakkım değil Şengül Hocam.
Öyle ben bu kitabı
2001 yılında bir sosyal bilinçlenme önleyici faaliyet olarak yazılar yazmaya başladım. Sonra 2009 yılında artık kitaplaştırmak gerektiğini düşünerek kitap haline getirdik. 2014 yılında da basıldı. Ama benim diyemiyorum. Neden derseniz, bütün bu süreçte 12-13 değerli arkadaşımız kitabı defalarca okuyarak, 60 sayfaydı kitabın orijinali. Şu anda sanırım 170 sayfa basılmış hali. Yazarı benim gibi görünse de çok değerli arkadaşlarımızın değerli eleştirileri sayesinde kitap bu hale geldi. Sezgiselakil.com'da kitabın tamamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak.
Vallahi emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Çok isabetli tespitlerde bulunulmuş. Hemen en kısa zamanda temin edip okuyacağım inşallah. Gerçi buradan sizler paylaşıyorsunuz ama elimin altında bulunmasında fayda var diye düşünüyorum.
Şengül Hocam.
Allah razı olsun hocam.
Sizden buyurun. De Şengül. Biliyorsunuz ben kitaplarımın gelirlerini cebime koymuyorum. Kendi prensibim gereği, yoksa cebine koyana da laf söylemek benim haddim değil. Dediğim gibi kitabın PDF'i sezgiselakil.com sayfasında var. Bilgisayardan okumak zor gelirse indirip PDF'i yazıcıdan da çıkartabilirsiniz. Yani kendiniz bir doküman haline getirebilirsiniz. Hiçbir borcunuz yok. İlle de kendinizi borçlu hissederseniz fakir bir çocuğa bir defter aldığınız zaman kitabın bedelini ödemiş oluyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kitabın için buyurun Şengül Hocam.
Evet. Teşekkür ederiz hocam da piyasada temin edecek olursam yani her kitapçıda bulunabiliyor mu?
Maalesef o derdimi sormayın. 2014'te bile biz kitapçılarda kitap görünüyor olmasına rağmen satın aldıramadık. Ne hikmetse. Ona da karışmak istemiyorum ama kitap olarak isterseniz bende var. Benim göndermem gerekir size. O zaman da fiyatı 95 lira artı kargo parası gelir. Takdir sizin ama internetten yani sezgiselakil.com'dan PDF olarak bastırırsanız daha kolay, daha az maliyetli olur.
Tamam, o zaman o birinci tavsiyenizi ben uygulayayım hocam. Teşekkür tamam. ediyorum. Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık.
Çok Cemi cümle.
Güzel bir konuyu tespit etmişsiniz.
Hocam kitabın içindekiler bölümünde şöyle, geçen odada bunu paylaştık ama yeni katılanlar için paylaşıyorum. Hayatın amacı nedir? Din ve bilimin fonksiyonları. 2. Kur'an'ın eğitim metodolojisi, seçme özgürlüğüne saygı. 3. Bölümleri sayıyorum içindekiler. Madde ve maddi varlığın fonksiyonu. 4. Kur'an'a göre ruh ve tekamül ilişkisi. 5. Kur'an'a göre beşerin konumu. 6. Kur'an'da kadın ve erkek sembollerinin açılımı. 7. Anne ve baba fonksiyonlarının beşeri tekamüldeki yeri. 8. Öğrenen organizasyonlar, sosyal ilişkiler ve cuma namazı. 9. Öğretici, mürşit ve öğrenici, mürit iletişimi. 10. Dünya gezegeninin iskan edilmesi. Bu bölüm özellikle ilginizi çekebilir çünkü bu dinler tarihi boyunca ve kadim kaynaklar, yani buna Mahabharata destanından tutun Tibet'in Ölüler kitabına kadar, özellikle Kur'an'daki yaratılış kıssalarının sembol açılımlarında yaparak dünya gezegeninin nasıl iskan edildiği, yani Tevrat'ın tekvim bölümü de bu anlamda önemlidir. Deforme olmamış bölümlerinden biridir Tevrat'ın tekvim giriş kısmında. Bu kapsamda dünya gezegeninin nasıl iskan edildiği, işte farklı ırklar vesaire, onlarla ilgili 10. bölümde ele alır. Yine Kur'an ayetlerine atıfta bulunarak onu da söyleyeyim. 11. Dünya okulundan mezun olan ve olmayanların sonrası. Yani dünya mektebi eninde sonunda dünyamız da maddi olarak kıyam edecektir. Yani ayağa kalkacaktır. Dünyanın kıyamı da doğal olarak üzerinde yaşayan canlılar için biraz hasar verici olabiliyor, öyle diyelim. Çünkü beşerin kıyamı ayrıdır, gezegenin kıyamı ayrıdır. Bu anlamda da mektebin kapanışında, yani dünya okulundan mezun olan ve olmayanların sonrası diye 11. bölüm. Bir de ek vardı. Kur'an'ın kitabın içerisinde atıf yaptığı ve eleştirdiği şeylere karşı yine benim 2001'lerde yazdığım bir makale vardı. Bu biraz daha böyle nörofinans ve nöromarketing eleştirisi üzerine bir makale. Teknik batıya karşı hissi doğu sistem sorunları diye de bir makaleyi içeriyor. İçindekiler bunlar değerli Şengül Hocam.
Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık.
Ben teşekkür ederim Şengül Hocam. Evet, sözleriniz tamamlandıysa Gamer Bey'e sırasıyla, sonra da Tufan Bey'e de sözlerini alalım. Odamızı yavaş yavaş kapatalım nasipse. Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Dejenerasyon konusuna biraz vurgu yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Bilginin veya doğru yanlış demek çok doğru değil, bilgi tanımı daha doğru olduğunu düşünüyorum. Her türlü bilginin kendi menfaatleri doğrultusunda dejenerasyonu için mutlaka çaba çok geçmişten bu yana devam etmiştir, hala da devam ediyordur. Dolayısıyla da herkes bilir ama bazen hatırlatmakta fayda vardır. Eğer bilginin dejenerasyonunun olmadığı bir veya bilgiyi doğru almak, dejenerasyona maruz kalmamış bilgiye ulaşmak istersek ilk kaynaklara dönmek en doğrusudur diye düşünürüm. Dolayısıyla da bu kapsamda hem hadisler vesaire konusunu düşünürken baz olarak alabileceğimiz tek bir nokta vardır. O da orijinalidir. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum bu arada vermiş olduğunuz bilgiler için.
Evet, Tufan Bey, sizleri de dinleyelim. Dediğim gibi saat 10.30'a geliyor. Yarın mesai var. Değerli dostlarımızı da uykusuz bırakmayalım. Bu arada da bulunmak isteyen arkadaşlarımız olursa lütfen mikrofon talep etsinler. Ben mikrofon gönderdim ama sanırım ulaşmamış olabilir. Mikrofon talep ederseniz sizlerin de görüşlerinizi, sohbetinizi dinlemekten keyif alırız değerli dostlar. Buyurun Tufan Bey.
Şimdi bizler hep şu soruyu soruyoruz. Şeytana diyoruz ki, ya şeytan sen niye kötüsün? Ya adamın görevi bu zaten. Yani bunu eleştirmenin çok bir şeyi yok. Hiç kendimize sormuyoruz. Biz ne yapıyoruz? İyi akşamlar.
Peki Tufan Bey, o kendimize soracağımız soruyu dediğim gibi en başta Alak suresiyle başlayıp Kevser suresine kadar Kur'an-ı Kerim'in o ilk iniş sırasına göre muhkem ayetlerine baktığımız zaman o soruların yanıtları var. O soruların yanıtlarını ne yaptığımız ölçüde insanız, yapmadığımız ölçüde insanlıktan uzak beşeriz diyelim. Detayına girmeyelim şimdi. Peki değerli dostlar, bugünkü akşamki sohbetimizi de burada tamamlamış olduk. Salı günü akşam 21'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zamanınız olursa katkılarınızı, düşüncelerinizi paylaşmanızdan onur duyarız. Şengül Hocam, özellikle bugünkü katkılarınızdan dolayı size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, anlayışlı günler ve geceler dilerim. Bizim biliyorsunuz temel kuralımız var. Misafirlerimiz ayrılmadan odayı kapatmıyoruz. Böyle hani Türk töresinin gereği misafiri kapıya kadar uğurlamak anlamında. O nedenle sizler ayrıldıktan sonra sohbet odamızı sonlandırıyoruz. Değerli düşünsel ve söylemsel katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler dilerim.